Tanrı sözünden, eski antlaşmadan yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının 4. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu noktadan sonra Hoşea kitabında peygamberin özel ve kişisel yaşamını pek görmeyeceğiz. Aslında bir önceki bölümün son iki ayetiyle Hoşea'nın özel yaşamı arka plana kaydırılır ve Rab ile fahişelik eden sadakatsiz İsrail üzerinde durulur. Kitabın kişisel olan bölümünden çıkar ve 4-14 bölümlerdeki peygamberlikle uğraşmaya başlarız. Hoşea kitabının 3. bölüm 4 ve 5. ayetleri Rabbin gelişi için tarih belirlemeye başlamış olan peygamberlik öğrencilerine aradıkları yanıtı verebilecek en önemli ayetlerden ikisidir. Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak diyor. Fark ettiğiniz gibi belirli bir süre vermez. Bu alışılmadık bir durumdur. Çünkü İsraillilere 3 kez çıkacakları ve 3 kez de geri dönecekleri söylendi. Yani ülkelerinden çıkacaklar ve sonra geri dönecekler. Tanrı onları ülkeden her çıkardığında sürgünde ne kadar kalacaklarını sonuncusunun dışında söyledi. İlkin Tanrı İbrahim peygambere bu ülkeyi size vereceğim, bu sizin ama çocuklarınızı bu ülkeden 430 yıllığına çıkaracağım. Mısır'a gidip orada kalacaklar ve 430 yıl sonra onları geri getireceğim. Ve onlar geri geldi ve bu peygamberlik harfiyen yerine geldi. İkincisinde Tanrı Yeremye peygamber aracılığıyla günahlarınızdan ötürü Babil'e sürgüne gönderileceksiniz dedi. Orada 70 yıl kalacaksınız. Bu da harfiyen yerine geldi. Şimdi burada Hoşea peygamber Kuzey Krallığı'na konuşuyor ve İsrailliler uzun süre kral olmadan yaşayacaklar diyor. Rab neden uzun süre dedi de bize kesin bir tarih vermedi. Bunun nedeni İsrail'in İsa'dan sonra 70 yılında ülkeden ayrılmasıyla geri dönecekleri zaman arasında Rabbin diğer uluslardan olanları kendisine çağırıyor ve kendi kilisesini kuruyor olmasıdır. Hoşea da tarihin verilmeme nedeni kutsal yazıda kilisenin adsız ve tarihsiz oluşundan kaynaklanır. Değerli dostum, gerçek kiliseye yani inanlılar topluluğuna ait olan bizler adları olmayan göksel kişileriz. Belki içinizden bazıları kilisenin adının Baptist, Bruder ya da Lutheran ya da o bu olduğunu zannetmiştir. Hayır dostum, kilisenin adı yoktur aslında. Kutsal yazı kiliseye bir ad vermedi. Grekçe olan eklesia sözcüğü çağrılan beden anlamına gelir. Kilisenin de asıl anlamı budur. Çağrılan, dünyadan, günahtan yeni bir hayata çağrılan demektir. Rab bugün bir beden çağırıyor ki bu beden onun gelini olacaktır. İsrail uzun süre kral olmadan yaşayacak. Değerli dostum, bugün o ülkede size hangi oymağa ait olduklarını söyleyebileceklerini iddia edenler vardır. Bu konuda ciddi kuşkularım var ama en azından bu iddiada bulunuyorlar. Ne var ki bugün Davut soyundanım ve Davut'un tahtını hak iddia ediyorum diyebilen bir İsrailli çıkmaz. Bu hakkı iddia edebilen tek kişi şimdi Tanrı'nın sağında oturan İsa Mesih'tir. Dikili taş olmadan yaşayacaklar. Tanrı İsrail'e herhangi bir dikili taş vermedi. Onlara kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksınız dedi. Ama onlara birçok şey verdi. Örneğin efod ve terapim. Efod başkehinin giydiği kutsal bir giysiydi. Terapim, muska gibi yanlarında taşıdıkları ve tapınmaya başladıkları küçük objelerdi. Tanrı onlara burada putperestlikten uzaklaşmalarını ve dikili taşlarının olmamasını söylüyor. Sonra dönüp tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler. Burada geçen sonra sözü İsa'dan sonra 2000 anlamına gelmez. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz ama Tanrı'nın zamanına göre ülkeye dönecekler. Döndükleri zaman dönüşleri şu şekilde olacaktır. Tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine, onun kayrasına yönelecekler. Onlar o ülkeye döndüler. Ama bu peygamberlik yerine gelmedi. Peygamberlik onlar ülkeye döndükleri zaman Tanrı'ya dönecekler diyor. Ve bugün o ülkede yani İsrail'de Tanrı'ya gerçek anlamda bir dönüş yok. Ülkeye bu dönüşle Tanrı'nın sözünün yerine gelmediğinde ısrar ettiğimde bunun sizin bugün sık sık duyduklarınızla tezat oluşturduğunu biliyorum. Ancak bu peygamberlik bu gerçeğin kanıtıdır ve Tanrı'nın sözünü bir bütün olarak düşündüğümüzde bu dönüşle peygamberliğin yerine gelmediğini kabul etmek zorunda kalıyoruz. Dördüncü bölüme geldiğimizde Hoşea'nın özel yaşamı arka plana kaydırılır ve Rab ile ruhsal alanda fahişelik eden sadakatsiz İsrail üzerinde durulur. Kitabın kişisel olan bölümünden çıkıp 4-14 bölümlerdeki peygamberlikle uğraşmaya başlıyoruz. İsrail Tanrı'nın önünde suçludur. Bizzat kendi evinde yaşadığı yürek burkan deneyiminden sonra Hoşea peygamber şimdi ulusa konuşuyor. O Tanrı'nın onlar hakkında nasıl hissettiğini biliyor. Buraya kadar söylenmiş olan her şey genel olmuştur. Tanrı, onlar günah işledi, fahişelik yaptı ve bana sadık kalmadılar demiştir. Tanrı şimdi onları mahkemeye çıkartacak, onlara karşı yapılan suçlamaları dile getirecek ve bu suçlamaları kanıtlayacaktır. Dördüncü bölümün mesajı şudur, İsrail, yasa tanımazlıktan, ahlaksızlıktan, Tanrı'nın sözünü bilmemekten ve putperestlikten suçludur. Bu bölümü Yeşaya'nın birinci bölümüyle kıyaslayabiliriz. Öyle ki o bölümde Yeşaya Güney Krallığı'na konuşuyor. Tanrı'nın o ulusa karşı suçlamasını dile getirir. İsrail'in bu günahlarının tüm ulusların günahlarıyla aynı olduğunu dile getirebileceğimize inanıyorum. İsrail ulusunun Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğu ve Musa peygamberin yasasını onlara verdiği doğrudur. Ancak şunu anlamamız gerekir. Yasa, bereketlemek isteyen herhangi bir ulus için onun yoludur. Bu nedenle ulusların, İsrail'in suçlu olduğu şeylerin aynısından suçlu olduğuna inanıyorum. Tanrı onları suçundan dolayı yargıladı ve sürgüne gönderdi. Biri benimle hemfikir olmayabilir ve ama biz putperest değiliz diyebilir. Değerli dostum, göz dikmek, birisinin malına göz koymak putperestliktir. Ve bugünün insanları daha aç gözlüdür ve daha çok dolara, euroya tapmaktadır. Hoşea kitabını okuyabilir ve İsrail'i parmağımızla işaret edip Tanrı'ya sırtlarını nasıl da döndüler, ne büyük utanç diyebiliriz ama etrafımıza bakıp aynı şeyin bizim için de geçerli olduğunu görmemiz gerekir. Bu bölümün ilk ayetinde Rab, İsrail'i Tanrı bilgisizliği gerçeğiyle yüzleştirir. Ey İsrailliler, dinleyin Rabbin sözünü. Çünkü Rabbin davası var bu ülkede yaşayanlarla. Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi. Hoşea 4, ayet 1. Burada üç şey söylüyor. Sevgi yok, sadakat yok ve Tanrı bilgisi yok. Bu insanların beyinleri putperestlikle yıkanmıştı. Tanrı onlara merhametli ve sevgi dolu olmalarına dair talimat vermişti ama onlar artık hiç merhamet ve sevgi göstermiyorlardı. Tanrı onlara eski antlaşmadan yine Levililer 19:10'da şöyle demişti. Bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Bir başka deyişle o, ben yoksullara bu şekilde bakıyorum ve sizin de böyle yapmanız gerekir dedi. Neden? Çünkü ben sizin Tanrınız Rabbim ve ben kutsal bir Tanrıyım. İşte insanlar bunu unutmuştu. Ülkede hiç Tanrı bilgisi yoktu ve onlar artık merhametli değildi. Tabii ki dindarlıkları vardı ama Tanrı bilgisi yoktu. Tabii ki dindardılar ama merhamet, sevgi ve Tanrı bilgisi yoktu. 10 buyruğu çiğnediklerine dikkat edin. Lanet, yalan, adam öldürme, hırsızlık, zina almış her şeyin yerini. Zorbalık ediyorlar, kan üstüne kan döküyorlar diyor Hoşea 4. bölüm 2. ayette. İşledikleri bu günahların her birinde 10 buyruğu çiğniyorlardı. Çıkış 20. bölümü okuyun. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, zina etmeyeceksin. Bu çıkış 20. bölümde Tanrı'nın bu halka verdiği yasadır. Bunların hepsi akrabalar arasında bile oluyordu. Kan üstüne kan döküyorlardı. Burada dikkatli bir şekilde bir şey söylemek istiyorum ve sizin de beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Tanrı İsrail ulusuna Musa peygamberin yasasının bir parçası olan 10 buyruğu verdi ve bunlarda kendi isteğini ifade etti. Bugün kilise, yani inanlılar topluluğu, kurtuluş yolu olarak ya da imanlı bir yaşam yaşamak için 10 buyruğun altında değildir. Yani şeriatın altında değildir. Ama bu demek değildir ki biz buyrukları çiğneyebiliriz. Hayır, kesinlikle. Bu onun bizi daha yüksek bir yaşama çağırdığı ve bizim kutsal ruhun gücüyle yaşamamızı mümkün kıldığı anlamına gelir. Tanrı istemini 10 buyruk aracılığıyla ifade ettiğinden bu buyruklar her ulusun yasaları için bir örnek oluşturur. Seçmiş olduğu İsrail ulusu dünyanın diğer ulusları için bir örnek sergiler. Bugün Avrupa'da sözde Hristiyan uygarlığı var ama gerçekte bu hiçbir zaman Hristiyan olmayıp yasaları 10 buyruktan örnek alarak oluşturduğu için Hristiyanlık benzerliği taşımıştır. Bu yasalar tüm uluslar için geçerlidir. Tanrı adam öldürmeyeceksin, zina işlemeyeceksin dedi. Ve kutsal yazılarda kınadığı başka şeyler de vardır. Tanrı sarhoşluğu kınadı, eşcinselliği de kınadı. Eşcinsellikten söz ederken sert bir dil kullanır. Bir halk ya da bir birey eşcinsellik içinde yaşarsa onlardan vazgeçeceğini söylüyor. Tanrı İsrail'i sürgüne gönderdi. Çünkü onlar bu günahları işliyorlardı dostum. Bugün Tanrı sözüne sahip olan ulusların da aynı şeyde suçlu olduklarını söylemeliyim. Bu ülkelerde hiç Tanrı bilgisi yok. Evet, Batı dünyasında her tarafta bir kilise olduğunu ve pazar sabahları da her tarafta çan sesleri duyulmakta, nüfusun küçük bir oranı kiliseye gitmektedir. Ancak çok azında Tanrı sözü öğretilmektedir. Bazı otellere giderseniz o otellerin odalarında bir Gideon kutsal kitabı vardır ama bunun ne kadar okunduğu bilinmiyor. Bu kimseler Rabbi kabul edenlerden bir sürü mektuplar aldıklarını söylüyorlar. Bunun için Tanrı'ya hamdolsun ama korkarım ki kutsal kitapların çoğu hiç açılmıyor. Burada benim vurgulamak istediğim nokta şudur değerli dostum. Kutsal kitap, Tanrı sözü her yerde mevcut. Ama biz yine de kutsal kitap bilgisinden yoksunuz. Yine bugün Batı dünyasında Hristiyan geçinenler arasında Tanrı'nın sözü pek fazla bilinmiyor. Bilmediği gibi de yanlış yorumlarda da bulunuyorlar. Hatta birçok televizyon kanallarında Tanrı bile alaya alınıyor. İnsanlarımız arasında da durum böyledir. Hatta Tanrı sözünün değiştirildiğini bile öne sürenler vardır. Bu da yine onların Tanrı sözünden ne kadar habersiz ve bilgisiz olduklarını ortaya koyuyor. Bir kişi böyle bir bildiride bulunduğu zaman Tanrı'nın sözü konusunda cahilliğini ortaya koyuyor. Bugün içki tüketimi konusunda da İsrail'in o zamanki durumuyla aynı durumdayız. 10 yıl kadar önce Batı dünyasının büyük bir kentinde her gün 130 kokteyl partisinin olduğu söyleniyordu. Eminim bugün bu sayı katlarca artmıştır. İstatistiksel sonuçlar ne olursa olsun dünyanın her yerinde, özellikle de gelişmiş ülkelerde çok fazla içki tüketildiğini biliyoruz. İsrail gibi bizim de liberal propagandayla beynimiz yıkanıyor. Büyük kentlerden birindeki yerel bir gazete birkaç yıl önce şöyle bir manşet atmıştı. İnsanlar pahalı hayat şartlarından, pahalı savaşlardan ve pahalıya patlayan hükümetlerden şikayet ediyor. Bunların hepsi doğru ama bugün kim rakıya, şaraba karşı şikayette bulunuyor? Milyonlarca insanın alkolik olduğunu biliyoruz. Bugün marketlerde satın aldığımız şeylerin fiyatıyla bunun ilgisi hakkında ne düşünürsünüz? Biri çıkıp vaiz efendi bu seni hiç ilgilendirmez diyebilir değerli dostum. Ama ben ulusların, insanların ahlaksızlık içerisinde olduğu ve 10 emiri çiğnediği konusunda ısrar ediyorum. İnsan olarak bunun altından kalkamayacağız. Hem ülkemizde hem de Amerika ve Batı dünyasındaki yollarda, otobanlarda ve sokaklardaki ölüm oranlarının büyük bir kısmı alkolle bağlantılıdır. Ülkemizde bu kadar uyarılar yapılıyor, cezalar yükseltildi ama halen her gün otoyollarında zil zurna sarhoş insanların araba kullandıklarına tanık oluyoruz. Trafik canavarı diyoruz ve bunların çoğu sarhoşluktan kaynaklanıyor. Bildiklerimiz, gördüklerimiz ancak yakalananlardır. Savaşlara karşı protestolar yaptık ama alkol kullanımına karşı önemli bir protestoya girdik mi? Günümüzde alkolizm bir günah olarak değil, bir hastalık olarak görülüyor. Bunun yanıtını bir doktor veriyor. Alkolizm bir hastalık mıdır? Eğer öyleyse istekle buluşan tek hastalıktır. Alışkanlık yaratan tek hastalıktır. Şişeyle gelen tek hastalıktır. Binlerce ailenin yıkılmasına neden olan tek hastalıktır. Suçu ve vahşiliği teşvik eden tek hastalıktır. Binlerce araba kazasına katkıda bulunan tek hastalıktır. Otobanlardaki ve yollarda yıllık ölümlerin yarısından fazlasında başrol oynayan tek hastalıktır. Dükkanlarda satılan tek hastalıktır. Hükümet tarafından vergilendirilen tek hastalıktır. Bugün değerli dostum, bu gerçeklere karşı gözlerimiz kapalıdır. Çünkü içki çıkarları ülkemizi ve ülkeleri denetimi altına almış olduğundan beyinlerimiz yıkanmaktadır. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. İnsanlık bu alanda gittikçe batmaktadır maalesef. Bugün yeni ahlak diye adlandırdığımız bir durum vardır. Ama bu hiç de yeni değildir. İsrail bunu İsa'dan önce 700'lü yıllarda uyguluyordu. Bütün buyrukları çiğniyorlardı ve Tanrı da onları bunun için kınadı. O zaman bile bu ahlak yeni değildi. Çünkü eşcinsellik Sodom ve Gomorra günlerinden beri vardı ve Tanrı bu nedenle Sodom ve Gomorra'yı yargıladı, yok etti. Bugün Tanrı'nın sözünü ve bu ulusun temelini oluşturan buyrukları bilmeyen kişiler kanunlar yapıyorlar ve cinsel sapıklıkların yaşam tarzlarına göz yuman kanunları meclisten geçiriyorlar, özellikle de Batı dünyasında. Evet, liberal kilise eşcinsellerin günahkar olmadıklarını savunuyor. Ama ben size izin verirseniz, İsa Mesih'in eşcinsellere yeniden doğmalısınız dediğini anımsatmak istiyorum. O sizi bundan kurtarabilir dostum. Eşcinsellik günah olarak ele alındığı zaman Tanrı da onunla bu şekilde ilgilenebilir. Tüm uluslar İsrail'in suçlanıp sürgüne gönderildiği kadar yargılanıyor. Velhasıl onlar Tanrı'nın seçilmiş halkıydı ve diğer uluslar değil, hayal gücümüzün sınırlarını zorlarsak bile böyle bir iddiada bulunamayız. Ancak burada Hoşea'da Tanrı'nın ulusları nasıl yargıladığına dair temel bilgiye sahibiz. Ve ister Amerika olsun, ister diğer uluslar olsun, İsrail gibi suçlanıyor. Bu Batı dünyasındaki ülkelerde vaaz kürsüsü bu konuda tuhaf bir şekilde sessiz kalıyor. Ve bunun bir nedeni de Hoşea kitabının çalışılmamasıdır. Hoşea unutulan peygamberlerden biridir. Bu yüzden ülke yas tutuyor, tükeniyor. Orada yaşayan herkes, kırdaki hayvanlar, gökteki kuşlar, denizdeki balıklar. Ne diyor? Bu yüzden halk yas tutuyor. Hoşea 4. bölüm 3. ayet. Birdenbire bu ülkedeki her şeyi kirlettiğimizi fark ettik. Küçük iken yüzmeye giderdik ve su o kadar berraktı ki neredeyse dibini görebilirdik. Oysa bugün ülkemizi, denizlerimizi kirletmiş durumdayız. Bu alanda doğamız, denizlerimiz yas tutuyor dersek değerli dostum yerinde bir söz söylemiş oluruz. İlginç olan başka bir şey daha var. Birkaç yıl önce her şey boldu ama bugün bazı şeylerin daha az olduğunu duyuyoruz. Gördüğünüz gibi Tanrı bir ulusu yargıladığı zaman bunun içine ülke de girer ve hatta oradaki hayvanlar bile insanın günahından ötürü acı çeker. 4. ayet: Ancak kimse kimseyle çekişmesin, kimse kimseyi suçlamasın çünkü halkın kahinle çekişenlere benziyor. O zamanlar kahin görevini yapmıyordu, insanları uyarmıyordu. Bu yüzden Tanrı peygamberleri gönderdi. Hoşaya 4. bölüm 5. ayet: Sen gündüz tökezleyeceksin, peygamber de gece seninle birlikte yok edeceğim anneni. Bu söz ilginçtir. Yok edeceğim anneni, yani Tanrı ulusu yok edecek. İsrail'de insanlara her şey yoluna girecek. Yeni bir çağda yaşıyoruz. Kutsal kitap miadını dolduran, yani eskimiş bir kitaptır ve on buyruk dedelerimize ve ninelerimize aitti. Bizlerse açık fikirli ve hoşgörülü olmayı öğrendik diyen sahte peygamberler vardı. Bugün de sahte peygamberler vardır. Dostum, gerçek şu ki bizler kirli bir kalabalığız ve uluslar ve insanlar olarak batmış durumdayız. Hoşea kitabının en önemli bilinen ayetlerinden biri de herhalde 4. bölümde 6. ayettir. Yok oldu halkın bilgisizlikten. Sen bilgiyi reddettiğin için ben de seni reddedeceğim. Bana kahinlik etmeyesin diye. Sen Tanrı'nın yasasını unuttuğun için ben de senin çocuklarını unutacağım. Evet, yok oldu halkın bilgisizlikten diyor. Günahlarının nedeni Tanrı'nın sözünü bilmemeleriydi. Değerli dostum, eğer bir imanlı iseniz Tanrı'nın sözünden uzak kaldığınız an imanlı yaşamınız çıkmaza girer. Aile, iş ve sosyal yaşamınızda nasıl başarılı olacağınızı söyleyen konferanslara ve seminerlere katılmanıza rağmen başarısız olacaksınız. Bu kitap açık açık bu gibi yöntemlerle imanlı hayatımızı sürdüremeyeceğimizi ama Tanrı sözünü bizzat bilerek yaşayacağımızı söyler. Tanrı'nın sözünü öğretme gayretim bu nedenledir. İşte bu yüzden Hoşea kitabını bile öğretme çabasındayım. İnsanlar bilgisizlikten dolayı yok oluyorlar. Sen bilgiyi reddettiğin için ben de seni reddedeceğim. Bana kahinlik etmeyesin diye. Tanrı tüm İsrail ulusunun ona kahinlik etmesini tasarladı. 1000 yıllık dönemde kahinlik edecekler ama bu zaman için Tanrı kahinleriniz bile olmayacak diyor. Sen Tanrı'nın yasasını unuttuğun için ben de senin çocuklarını unutacağım. Değerli dostum, Tanrı bu ulusa seni unutacağım çünkü sen beni unuttun diyor. Rab'den uzakta geçen uzun bir tarih sürecinden sonra şimdi yargılanma dönemine girerler. Tanrı bu insanlara karşı davasını kanıtladı. Bölümün başında onların günahlarını sıraladı. 10 buyruğu, yani Tanrı'nın verdiği yasayı çiğnediler. Bu yüzden onları yargılayacağına dair kararını açıklar.